Ayrım 22, Turnike, Hakan Erol, sayfa 229. Ben Cengiz Han'ım, ayaklarıma kapan. Adnan Oktar'ın eziyetleri maalesef daha bitmedi. Adnan Oktar, kadın müritlerine yönelik baskısını ve otoritesini her daim üzerlerinde hissettiriyordu. Oktar, bakışını beğenmediğini, yanlış hitap edeni, yavaş hareketliği ve kendisine itirazda bulunanı cezalandırıyordu. Oktar, bu davranışlarda bulunan kadınlara küfürle, hakaretle ve fiziki şiddetle karşılık veriyordu. Bir örnek olsun, cemaatin ilk zamanlarında Adnan Oktar'a hocam diye hitap edilirken, daha sonra bu Adnan olmuş ve son olarak da aşkım gibi kelimelerin kullanılması emredilmişti. Yanlışlıkla Oktar'a hocam diyenin vay halineydi. Oktar ağzından hocam sözcüğü çıkan kediciyi saatlerce dövüyordu. Öte yandan Oktar, enaniyeti kırılmayan, kibri devam eden kadınların saçlarını ve kaşlarını kazıtarak, üzerlerine yemeğini dökerek eziyet de ediyordu. Hatta herkesin önüne getirilen kediciğin cinsel organına peçete dahi sokularak cezalandırıldığı oluyordu. Eziyet etmekten adeta zevk alan Oktar, bunun da cemaat içerisinde bir ders olduğunu söylüyordu. Böylece baş kaldırmayan, sorgulamayan, bir dediğini ikiletmeyen müritler yaratıyordu. Birçok kadın mürit, Oktar'ın aşağılamaları ve hakaretleri karşısında ağlama krizleri geçirirken, Oktar bu yolla kadınların enaniyetinin kırılmasını amaçlıyordu. Oktar, dövdüğü kedicikleri daha sonra yine gördüğünde, "Seni nasıl dövdüm ama" diye dalga da geçerken, sudan sebeplerle kadınları dövmekten adeta zevk alıyordu. Oktar, bu eziyetlerin yanında cemaatin kadın üyelerini taciz etmekten de geri kalmıyordu. Oktar, banyoya soktuğu kadınları parmağıyla taciz edip birçok kadının bekaretini bozarak vücutlarını morartıyordu. Yalnızca az önce bahsettiğim küçük S'yi değil, birçok 18 yaşından küçük kız çocuğuna da tacizde bulunmuştu. Oktar'ın ağzından küfürler de eksik olmuyordu. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Bahar Bayraktar, Oktar için en çok kullandığı hakaret kelimeleri "travestiye benziyorsun, senden tiksiniyorum, amını siktiğimin orospusu, K nokta nokta aşe beyinsiz, götten bacaklı, godoş, beynin sikilmiş, pezevenk, orospu, çocuğu gibi kelimelerdir diyordu. Az önce cemaat içerisinde çokça cinsel istismara uğradığını yazdığım Çağla Çelenlioğlu, Oktar'ın zorla kaşlarını kazıttığını söylüyordu. Çağla, Oktar'ın her şeyine karıştığını, yediği yemekten saçının rengine, gülüşüne ve mimiklerine kadar onun belirlediğini söylüyor ve isyan ediyordu. Adnan Oktar'dan korktuğu için hiçbir şeye sesini çıkaramadığını belirten Çağla'nın ifadesi karşısında her defasında daha fazla şaşkına dönmemek elde değildi. Çağla Çelenlioğlu, Oktar'ın "Ben Cengiz Han'ım, ayaklarıma kapan" diye bağırarak kadınlara eziyet ettiğini savunuyordu. Keza Çağla yine Oktar'ın kadınları çok sık taciz ettiği için kadınların sık sık kanamalarının olduğunu da ekliyordu. İşte ağzınız açık okuyacağınız o satırlar. 2016 yılı Mart-Nisan aylarında yine stüdyonun üst katında ben, Görkem, Berrak Pilavcı ve Adnan Oktar oturuyorduk. Adnan Oktar, Berrak'ın bakışlarını beğenmedi diye onu azarlamaya başladı. Sonra Adnan Oktar, Berrak'ı tam önüne çağırıp köpek pozisyonuna getirtip "sen an jinsansın" diyerek ortalıkta gezdirdi. Berrak köpek pozisyonunda "sen an jinsansın" diyerek salonda dolanıyordu. Daha yüksek sesle bağırması için Berrak'a tokat atıyordu. Benim korkudan gözlerim dolmuştu. Berrak da verilen talimata uyarak sesini yükseltti ve "sen anjinsansın" diyerek dolaşmaya devam etti. Adnan Oktar sonra Berrak'a "ben Timuçin Kağan'ım, yani Cengiz Hanım, ayaklarıma kapan" diye bağırıyordu. Berrak ise Adnan Oktar'ın ayaklarına kapanıyordu. Sonra bana tekrar bak diyordu ve bakışlarını beğenmiyor, çok sert bir şekilde suratına vuruyordu. Her tokat vuruşunda tüm vücudu sarsılıyordu. Daha sonra "bir daha bak" dedi ve bakışlarını beğendi. Sonra berrağı aldı ve banyoya götürüp parmaklarıyla taciz etti. Adnan Oktar etrafındaki kişileri sürekli kendisine hizmet ettirirdi ve kimse de korkusundan dolayı ses edemez ve söylediklerini harfiyen yerine getirirlerdi. Şöyle ki, sırtına yastık koymadan tutun, ayakkabılarının bağcığını bağlamaya kadar her şeyi birilerine yaptırırdı. Bir tek ben dediklerini yapmıyordum ve bir gün beni azarladı ve bana ''Sen enaniyetinden dolayı bu işleri yapmıyorsun, sen kendini çok beğendiğin için zamanında seni sırayla kardeşlerle yaptırdım ve enaniyetini kırmaya çalıştım, yoksa sen hayatta aramıza gelmezdin.'' dedi. Çok sinirlenmiştim. Ancak Adnan Oktar'dan korktuğum için bir şey söyleyemiyordum. Birkaç gün sonra Adnan Oktar bana ''Senin kaşlarını dövme yaptıralım.'' dedi. Beyza'ya, yani Bahar Bayraktar'a ''Çağla'nın kaşlarını tamamen al, kalemle de yüksek bir kaş çiz.'' dedi. Beyza'nın çizdiği kaş şekliyle de dışarıda bir dövmecide kaşımı yaptırdı. Yanımda Beyza ve Pınar vardı. Ben kaşlarımı hiçbir zaman almak istemememe rağmen Adnan Oktar bana bunu zorla yaptı. Yeni kaşlarımı da beğenmediğim için sinirden ağlıyordum. Artık her şeyi Adnan Oktar'a yetiştirdikleri için gidip banyoda ağlıyordum. Her günüm bu şekilde ağlayarak mutsuzlukla geçiyordu. Adnan Oktar bana artık eski kızlara yaptığı muameleyi yapmaya başlamıştı. Benim konuşmama, yiyeceğim yemeğe, giyeceğim kıyafetime, saçımın rengine, gülüşüme, mimiklerime varana kadar kendi istediği gibi olsun istiyordu. Tuğba bizden gizli bir şekilde ağlamaya çalışsa da ben de aynı aşamalardan geçtiğim için onu görebiliyordum. Adnan Oktar Tuğba ile içerideyken bekaretini almıştı. Tuğba'yı çok sık taciz ettiği için sürekli kanaması vardı. Adnan Oktar kanamasını görünce bize dönerek ''Bu sevimlinin sürekli vajinası kanıyor, ne yapmak gerek acaba?'' dedi. ''Ve neyse bir hafta 10 gün dokunmayayım bu ufaklığa.'' dedi. Adnan Oktar bize yeni bir kız geldiğinde, yeni bir am geldiğinde çok heyecanlanıyorum derdi ve bize sadece seks objesi olarak bakardı. Ben merdivenden inerken Adnan Oktar'ın bağırış sesleri geliyordu. Ben aşağı indim ve boş olan koltuğa oturdum. Adnan Oktar'ın tam önünde yere yastık koyulmuş ve diz çökerek oturtulmuş Eda Babuna'ya tokat atıyordu ve şiddetin etkisiyle Eda sarsılıyordu. Ben şok içinde Adnan Oktar'a bakıyordum. Adnan Oktar bana dönerek ''Hadi sen siktir git stüdyoya.'' dedi. Ben de korkumdan kalkıp gittim. Merdivenlerden yukarı çıkarken Adnan Oktar hala Eda Babuna'ya bağırması devam ediyordu.
Gelen modelleri taciz eder, parmaklar ve gönderirdi. İddia o ki Oktar yurt dışından getirttiği kadınları ve küçük kızları da parmaklıyor ve taciz ediyordu. Para ödenen bu kadınlar Oktar'ın tacizine ikna ediliyordu. Öte yandan müştekilerden Hatice Ural, özellikle yurt dışından birçok küçük kızın geldiğini, Oktar'ın hem bu kızları hem de annelerini taciz ettiğini anlatıyordu. Hatırladığım kadarıyla 2013-2014 yılında Çengelköy'de stüdyo kurulup A9 TV burada yayın yapmaya başlayınca çalıştığım işten arta kalan zamanımda bu stüdyoya gidip hizmet etmeye, organizasyonlara yardımcı olmaya başladım. Stüdyoya gelecek olan misafirleri organize eder, ihtiyaçları cemaatteki ilgili kişilere iletir, temin ettirirdim. Gelen misafirlere dini tebliğ ederdim. Rusya'dan para karşılığı getirilen modellerle ilgilenirdim. Hatta bu sebeple Adnan Oktar'ın talimatıyla ben ve Gülen Yenal Rusça öğrendik. Adnan Oktar gelen bu modelleri taciz eder, parmaklar ve gönderirdi. Rusya'dan ve diğer ülkelerden kızları Tahsin Akkaş ve Orgun Şimşek organize eder, geldikten sonra da Tahsin Akkaş kızlarla konuşur ve Adnan Oktar'ın ıslaklığını kontrol etmesi, parmaklaması için ikna ederdi. Gelen bu kızların ödemelerini ve stüdyoda yapılan diğer ödemeleri Yakup Balaman yapar ve kayıtlarını o tutardı. Stüdyoya bu dönemde sempatizan adı altında özellikle yurt dışından çok fazla yaşı küçük kız geldi ve Adnan bizim yanımızda nabzını kontrol eder, dokunur ve taciz ederdi. Medyaya da yansıyan Elvan Koçak'ın kızları ŞK ve BK küçük yaşlarda da gelirdi. Son dönemde artık gelip kaldılar.
Allah'ım ben ne yaşıyorum? Oktar Dragos'u dünyanın en güvenilir yeri burası diye açıklıyordu. Yanıldığı Temmuz operasyonunda görülmüştü. Peki onlarca yıl yürüttüğü faaliyetler nereye oturuyordu? Yıllar boyunca Oktar ve cemaati soruşturmalar geçirse de her defasında nüfuzlarını arttırmayı ve güçlenmeyi başarmıştı. Demek ki Oktar bir şeylere ve bir yerlere güveniyordu. Öyleyse Oktar'ın sapkınlıklarına devam edelim. Müşteki Başak Ballıcan'ın söyledikleri karşısında nefesinizi tutacaksınız. Ballıcan'ın ifadesini okurken artık bitsin bu hikaye diyeceksiniz. Evet, Ballıca da Oktar tarafından uğradığı taciz sırasında Allah'ım ben ne yaşıyorum diyerek ağlamaya başlamıştı. Üstelik ağladığı ve titrediği için Oktar'ın da gazabına uğramıştı. Başak Ballıca yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. Sonra bana banyoya geç ben geleceğim dedi. Ben banyoya geçtim. Daha sonra elinde bir krem ile Adnan Oktar geldi. Beni orada çırılçıplak soydu ve kapıyı kilitledi. Eliyle vajinamı parmaklamaya başladı ve göğüslerimden öpmeye başladı. Adnan Oktar beni taciz ediyordu ve bir eliyle de hareket etmemem için kolumu sıkıyordu. Adnan Oktar beni taciz ederken Allah'ım ben ne yaşıyorum diyerekten ağlamaya ve titremeye başladım. Gözlerimi kapattım ve bu tacizin sadece bitmesini bekledim. Adnan Oktar bana olan tacizlerini bitirdikten sonra ağladığım ve titrediğim için bana kızdı. Sen çok çocuksusun böyle olmaz diyerek siyah kısa saçlı bir kızı aldı. Bu kız Sibel Yılmaz Türk idi ve benim yanımda kızın vajinasını parmaklamaya başladı. Kız otomatikten tahrik oluyormuşçasına sesler çıkarmaya başladı ve Adnan Oktar bana dönerek işte böyle olmalısın dedi. Kendini acilen düzelt dedi. Adnan Oktar daha sonra beni sinirli bir şekilde gönderdi.
Şehit ailelerine büyük saygısızlık. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Bahar Bayraktar'ın ifadesi çok büyük bir öneme sahipti. 18 yaşından önce de Oktar'ın tacizlerine uğradığını söyleyen Bayraktar, Oktar'ın dini kullanarak yüzlerce genç kızı cariyesi yaptığını ifade ediyordu. A9 TV canlı yayınında din konusu konuşulurken kameranın önünden Oktar'ın talimatıyla geçtiğini ve YouTube'da Adnan Oktar'ın stüdyosundan at geçti başlıklı videodaki kadının kendisi olduğunu ifade eden Bayraktar, yayınlarda giyilen kıyafetleri bile Oktar'ın seçtiğini belirtiyordu. Oktar'ın sapıklığının dehşet boyutlarda olduğunu anlatan Bayraktar, onun şehit aileleri için ağza alınmayacak ifadeler kullandığını da ileri sürüyordu. Mahkemedeki savunmasında milliyetçiyim vurgusu yapan milli ve manevi değerleri sahiplendiğini ifade eden Oktar, şehit anneleri için "bu kadın acayip yapılır" şeklinde iğrenç sözler sarf ediyordu. Instagram sayfalarındaki genç kız hesaplarından da güzel bulduklarını seçerek "bu orospu bana gelsin" diyen Oktar, cinsel ilişki konusunda da cemaat üyelerine "merak etmeyin hepinizi eğiteceğim" diyordu. Oktar'ın size ilim öğreteceğim, seks ilimi nasılmış benden öğreneceksiniz ama çok yalvarmanız lazım bana dediği de iddia ediliyordu. A9 TV'de yayına çıkardığı kadınlara iç çamaşırı giydirmediği ileri sürülen Oktar'ın yayın esnasında kadınların bacak arasına baktığı anlatılıyordu. Bahar Bayraktar'ın akıllara durgunluk veren ve her bir satırında "yok artık" dedirten ifadesi şu şekilde. Adnan Oktar beni ve birçok örgüt mensubunu dövdü. Adnan Oktar beni birçok kez tekme tokat olmak üzere dövdü. Ayrıca eziyet etmek amaçlı üzerime yemek su falan döktü. Benim 2000'li yıllarda saçımı önden olacak şekilde kesti ve saçımın tamamını erkek tıraşı gibi kesmeme sebep oldu. Bu süreçte henüz 18 yaşında değildim. Görüşmelerimiz sırasında Adnan Oktar bana sürekli olarak "çok güzelsin, çok seksisin, vücudun çok güzel" gibi cinsel içerikli sözler söylüyordu. Aynı zamanda yanına çağırıp boynumdan nabzıma bakıyor ve kendisinden etkilenip etkilenmediğimi soruyordu. Ve eteğimi kaldırtıp kalçalarıma bakıyordu. 18 yaşıma basınca da beni cariye olarak aldığını söyledi. Adnan Oktar dini kullanarak cariyelik adı altında yüzlerce genç kızı kendi seks kölesi haline getirmişti. Hatta YouTube'da canlı yayında stüdyodan geçen at veya Adnan Oktar'ın stüdyosunda at geçti videolarında geçen kadın bendim. Adnan Oktar'ın emriyle ilgi ve dikkat çekmek için oradan geçirilmiştim. Ayça Pars yukarıyı arar ve şimdi geçlerdi. Ben de geçerdim. Genelde bu dini bir konu anlatılırken organize bir biçimde yapılırdı. Adnan Oktar yayından önce hangi kıyafeti giyeceğime bakar, nasıl geçeceğimi söyler, yavaş yürümemi, kıvırtmamı söyler ve dar tayt, file çorap vesaire gibi şeyler giymemi isterdi. Şehit aileleri ve şehit eşleriyle ilgili yayında konuştuğunun aksine şehit eşlerine ağza alınmayacak şeyler söylerdi. Bu kadın acayip yapılır. Oral sekse uygun, ağzı genişmiş. Yazık olacak bu kadına gibi ifadeler kullanırdı. Ölen bir genç kızın arkasından resmini görünce bir kere verip de ölseydi gibi ağza alınmayacak iğrenç düşüncelerini söylerdi. Bu ifadelerde alaycı bir şekilde gülerdi. Televizyonda gördüğü yeni ünlü olmuş genç kızları görüp bunu bana getirin derdi. Instagram sayfalarından genç kız hesaplarından güzel bulduklarını seçip Bora Yıldız'ı görevlendirip bu orospu bana gelsin derdi. Sürekli daha açık kıyafetler, daha mini eteklerin alınmasını söylüyordu. Göksu evlerindeki stüdyoda yayın yapıldığı dönemde Adnan Oktar'ın yayın yaptığı masa cam masaydı ve karşısında oturan Rus modellere iç çamaşır giydirmez ve cam masadan bakardı. Daha sonra Hür Sokak'ta yayın yapmaya başlayınca ön sırada oturan hiçbir kıza iç çamaşır giydirtmez ve bacaklarını açmalarını isterdi. Bir defa böyle bir ortamda olduğunu gördüğüm Tülay Kumaşçı yine Adnan Oktar'ın talimatıyla göğüslerini açmış ve ortaya geçmişti. O esnada ben Ebru Altan, Görkem Erdoğan, Adnan Oktar oturuyorduk. Erdem Ertüz'üne gözlerini bağlayıp içeri girmesini söylemişti. Daha sonra Tülay Kumaşçı'nın göğüslerini yalaması emrini vermişti. Aynı şekilde Tahsin Akkaş'a da Tülay Kumaşçı'nın göğüslerini yalaması talimatını vermişti ve bunlar da söylenileni yapıyordu. Anlatılanlar ile yaşananlar çok farklıydı. Müşteki Nilgün Sağlam da verdiği ifadede Oktar'ın din sohbeti hiç yapmadığını söylüyordu. Sağlam, Oktar'ın sürekli olarak seks sohbeti yaptığından ve para istemesinden yakınırken bu duruma da çok şaşırıyordu. Sağlam, Oktar'ın ''Ben boşalamayınca doluyorum, çok ağrım oluyor'' dediğini aktarırken Oktar'ın tacizlerine karşı koyamadığını söylüyordu. Hür Sokak üzerinde bulunan yayın evindeyken Adnan Oktar yanıma gelerek beni ayağa kaldırdı. Bunun üzerinde bir hal var dedi ve bana tokat attı. Attığı tokattan canım yandı ama tepki veremedim. Adnan Oktar kız kardeşlere sözlü şiddet uygulardı, bunu sık sık yapardı. Adnan Oktar bizlerin yanında yayınlara sıklıkla çıkan Merve Tezel'le cinsel bir deneme yaptık. Acayip boşaldık dedi. Merve Tezel de evet ben de bu kadarını beklemiyordum dedi. Tüm bu yaşananlar sonucu çok şaşırıyordum. Anlatılanlar ile yaşananlar çok farklıydı. Bize hiçbir zaman dini sohbet yapmadı. Aksine hep seks muhabbeti yapardı. Sürekli para isterdi. Bana sürekli aşağılayıcı ve emredici konuştu. Bana kölesi gibi davrandı. Banyoda cinsel bölgeme parmak sokmak suretiyle taciz etti. O sırada ben şok geçirdim. O ise sapıkça konuşuyordu. Bu durum yaklaşık 5 dakika sürdü. Sonra beni içeri götürdü ve diz çöktürdü. Biz seninle çok eğleniriz dedi. Bana cinsel ilişki teklif etti. Bana buradaki kızların birçoğu bakire. Sen çok olgunsun. Doğum kontrol hapı kullan dedi. Ben de boşalamayınca doluyorum. Çok ağrım oluyor dedi. Çok temiz ol. Kulaklarını ve göğüslerini emebileyim. Dudaklarını emebileyim dedi. Ben hiçbir karşılık veremedim. Her söylediği sözde daha çok şaşırıyordum. Dipnot, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 237.